Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi bendeniz Süleyman Derin ve Ali Rıza Bayzan hocamız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Hocam geçen hafta rollamaya başlamıştık ve rollamayın insanlardaki boşluk hissinle alakalı görüşlerini efendim, bu boşluğun götürdüğü tehlikeli durumları, uyuşturucudan falan bahsetmiştik.
Mesela Viktor Frank'ta da aynı bunlar vardı hocam, dikkat edersek. Yani vardı o hocam. Bir dönemin çok önemli bir özelliği. Şunu söylüyorlar, eski zamanlarda insanlar daha çok şu problemlerle giderdi ama şimdi daha çok bu problemlerle, boşluk nedeniyle daha çok geliyor.
Yani önceleri daha çok maddi problemler vardı. Manası vardı insanlar. Herkesin bir inandığı dini falan vardı. Sonra din hayattan uzaklaşınca bu sefer madde çoğaldı, manevi problemler, ruhsal boşluklar sanki hocam çoğaldı, evet, gibi anlaşılıyor. Şimdi hocam başka bir mesele bu insanın kendini arayışı kitabında değindiği nokta ise yalnızlık. Birincisi, evet, boşluktu. Bunlar hocam o zamanın demek ki yaygın kaygı ve depresyonlarıymış. İkincisi diyor, bu modern zamanların diyor kendi dönemi için en büyük problemi yalnızlıktır. Yalnızlık ise insanın dışarıda olması, efendim, kendini yalnız hissetmesi manasına. Esasında hocam bu konuyu biraz da bu koronavirüs zamanında da bağdaştırırsak,
evet,
bugün de hocam bu sıkıntıyı yaşamaya başladık sanki. Yani
tabii,
evde izole hayat yaşıyoruz. Ailesi olanlar, sağlam aile yapısı olanlar fena değil hocam.
Onlar için çocuğum, avantaj oldu.
Hocam ben de şimdi 3 tane elinizin öper olan çocuğu var.
Onlarla maşallah, görüşmekten, ne güzel.
onlarla efendim uğraşmaktan zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyoruz zaten biz. Ama hakikaten yalnız yaşayanlar, bekar yaşayanlar hocam sıkıntı sanki.
Evet, bir de hocam daha büyük sıkıntı kalabalıklar içerisinde yalnız yaşayanlar.
Hocam bu konuya girelim de. Esas hocam şu koronavirüsle alakalı bir şey söylemek ister misiniz? Yani evlerde yalnız kalıyoruz. Esasında tabii hocam maneviyat erbabı için iş kolay. Bu halvet sayarsınız.
Evet.
Halvette olgunlaşmak için bir fırsattır. Ama maneviyat olmadığı zaman yalnız kalmak hocam cinnetin bir değişik tabii, versiyonu. Evet.
Çünkü insanlar o zaman şeyi hali işte. Rollamayı 2 yıl veremden yatıyor hocam sanatoryumda. Şimdi mesela varoluşsal kaygıyla ilgili o zaman bir kitabı çıkıyor.
Ha, orada hissediyor yalnızlığı, ne demek olduğunu.
Orada hissediyor hem yalnızlık hem de ölüm kaygısı. Şimdi dostlarınızla görüşemiyorsunuz, akrabalarınızla görüşemiyorsunuz. Yani orada bir tür tırnak içi pandemi koşulları geçerli.
Evet, kendi şahsi açısından.
Şahsi olarak.
Hani hocam, hocaya sormuşlar ya, büyük kıyamet küçük kıyamet demişler de, hanımın ölümü küçük kıyamet demiş, benim ölümüm büyük kıyamet. Herkesin kendine göre bir pandemisi var, evet, karantinası var.
Hocam, şimdi şey hocam, pandeminin en büyük etkilerden bir tanesi aslında tırnak içinde bu pozitif bir etki ama insanlar direnince negatife dönüşüyor. Alışkanlıklarından sıyrılman gerekiyor. Rutininden çıkman gerekiyor. Diyelim ki işe gitmek, arkadaşlarınla buluşmak, gezmek,
kahveye takılmak, boş işler.
Kahveye takılmak, bir sürü şey var. Yaptığın şey var. Seni bu denklemden çıkartıyor. Bu aslında alışkanlıklarına meydan okumak için büyük bir fırsat. Ama buna direnince bu defa insan ne yapıyor hocam? İnsan bu defa içe çökmeye başlıyor. Umutsuz olmaya başlıyor. Kendisini evde kalabalık içinde olsa bile anlaşılmadığını düşünerek yalnızlaşmaya başlıyor.
Hocam bazı şeylerimizde yalnız ölümler başladı. Bizim bu tarihimizde görülen bir şey değildi.
Evet.
Herkes eşinin, dostunun, akrabasının arasında ölürdü. Şimdi tabii sokağa çıkma yasağı var, şu var, bu var zaman zaman. Adam hafta sonu diyelim ki evinde tek başına yaşayan bir yaşlımız veya gencimiz fark etmiyor. Ölüyor. Belki 3-5 gün sonra farkına varılıyor. Yani böyle bir hocam kötü tarafı da oldu esasında.
Tabii. Yani
şuraya getireceğim laf ama. Esasında hocam evlenmek, aile kurmak bu manada bir İslam'ın sünneti, emri olmasının sebebi de belki bu hocam işte bak.
Ya işte insanın yaratılış ayarları bunu gerektiriyor. Dolayısıyla insan yaratılış ayarlarına uymadığı zaman bunun bedelini bir şekilde ödüyor. Bizde bir söz vardır, yalnızlık Allah'a mahsustur diye yani.
Evet.
Ama öbür taraftan ben bilinmekliği istedim ve İnsanı yarattım
Alemi yarattım da insan da var içinde.
Alemleri. Hı. Ama orada sonuç olarak bilen insan olduğu için özellikle insan vurgusu da önemli. Şey, insana giden bir şey var, işaret var orada. Yani o anlamda yalnızlık hiç de şey değil.
Hocam tasavvufi açıdan bakarsak yalnızlığa biz buna halvet deriz. Erbayin deriz. Çile deriz. Çile 40 demek hocam, biliyorsunuz. Erbayin demek yani. Bizim için büyük fırsattır. Hocam bunu belki 40 yıl anlatmıştımdır ama yine anlatayım. Yani bir padişah kızıyor bir sufiye. İsmini unuttum hocam şu anda. Bulurum ama. Ya diyor, şunu hapse atın. Zindana atın da böyle aklı başına gelsin diyor. Askerler geliyorlar. Diyor ki askerler başındaki çavuş veya komutan. Şeyhim kusura kalma, biz de emireliyiz. Yapacak bir şey yok. Sizi padişahımız çok kızgın. Sizi zindana götürüyoruz. Hadi alın eşyalarınızı. 3-5 belki şahsi eşyanızı. Buyurun. Ya sufi öyle bir seviniyor ki. Hay Allah, padişahımdan razı olsun diyor. Ne zamandır halvete gireyim, zikrullahla, namazla, Kur'an'a meşgul olayım diye öyle istiyordum ki. Ama bir türlü diyor, vakit bulamıyorum gelenden, gidenden, müridandan. Hocam bu Musa Topbaş Hazretleri vardır, anlatırlar. Nafile oruç tutmayı çok severmiş. Ama yüzlerce nafile oruç borcu olmuş. Şundan dolayı oruca başlıyor. Tam öğle vakti Anadolu'dan bir misafir geliyor. Adam gelmiş Konya'dan. Adam gelmiş bilmem Urfa'dan, yani 1000 kilometre yoldan gelmiş. Şimdi bu adama yemek ikram etmek gerekmez mi?
Evet.
Ev sahibi yemezse misafir zaten yemez utancından. Hele bir de Allah dostu şeyh efendi. Oruç bozmaktan bir hal olmuş mübarek insan. Niye? Çünkü sosyal olmak zorundasınız. Yani eğer Müslümansanız misafire kapıyı açmak zorundasınız. Padişah demiş, padişahım demişler. Valla o sufi var ya şeyh efendi, çok sevindi, size çok teşekkür ediyor. Allah padişahından razı olsun diyor. Benim için bir fırsattır bu zindan. Halvete girerim, Kur'an okurum, ondan sonra falan falan. Ya diyor, bırakın salın gitsin şu adamı diyor. Kızım padişah. Herife ceza verecek olduk diyor. Adam bunu mükafat gibi kabul etti. Şimdi hocam tasavvufi gözle bakarsak bu karantina günleri esasında, yalnızlık günleri, insan iç alemimizi geliştirmek için bir fırsat.
Evet.
Ama dediğiniz gibi hocam, bu iç alemi geliştirmek için de bir manevi birikim olması lazım. Bir mana olması lazım beynimizde, gönlümüzde herhalde.
Evet. Yani biz açız ama açlığımızı gidermek için yani taş yiyemeyiz.
Aynen.
Ama taş yemeye çalışıyoruz. Kanımızı doyurmayacak zaten, yani onu öğütsek bile kemik yiyemeyiz. Bizim kendi fıtratımız doğrultusunda bir derinleşmeye doğru gitmemiz lazım. İnsanlar için en zor şeylerden birisi hocam şeyden çıkmaktır. Alışkanlıkların çemberinden çıkmaktır. Bir zaman anlatmış mıydım? Yezidi geleneğinde hocam şey var. Mesela birisi etrafında çember çizerse o çemberden dışarıya çıkamıyor. Çarpılacağına inanıyor.
İlginç.
Biri dışarıdan ona el vermeli ki
oradan çıksın.
Oradan çıksın. Şimdi Güneydoğu'da Yezidileri bazıları bu şeyiyle, bu inancı nedeniyle onlarla şey dermiş yani.
Dalga geçermiş.
Dalga geçer ve yaparmış yani. Diyelim ki adam kahvede oturuyor.
Etrafında bir çember yapıyorlar.
Çaktırmadan ona bir çember yapıyor. Ve adam orada şey çekiyor, eziyet çekiyor. Şimdi sonuçta bir çemberi geçeceksin yani. Ve o çemberin kutsal bir değeri gerçekte yok. Veya o çemberi geçmekte çarpılacak durumun söz konusu değil. Alışkanlıklarımız hocam bizim için şey olmuş. Yezidi çemberi olmuş yani. Sanki alışkanlıklarımıza aykırı davranırsak çarpılacağız. Yani Allah'tan değil de içimizden çarpılacağız. Ne bileyim.
Yani.
Bir şey olacak yani bize yani. Halbuki o alışkanlıklardır zaten bizi şey eden, sınırlayan şeyler.
Köle eden bazen.
Tabii. Bu alışkanlıklar, bazıları diyor ki iyi olursa. Hayır. Alışkanlığın özelliği şu. Artık otomatikleşmiş. Orada bilinç yok. Derinlik
iyi
yok.
İyi olması mümkün değil yani.
Yani o rutin olarak yaptığın bir şey olduğu zaman, bilişsel bir boyutu, duygusal bir derinliği olmadığı zaman onun bir anlamı yok yani.
Hocam şimdi bazı insanlar emekli oluyor mesela. Emekli olmadan önce işe gidiyor. İş hayatı var, arkadaşları var. Vakit geçiriyor bir şekilde. Emekli olunca boşluğa düşüyor. Çünkü hayatın manası onun için iş olmuş. İşten başka bir şey gözü görmemiş. Ailesini görmemiş, komşularını görmemiş, dini imanı görmemiş, camiyi görmemiş. Bu sefer emeklilik yıllarında hocam böyle işe gider gibi sabah kalkıp kahveye giden, akşam 12'ye kadar kahvede oturup arkadaşlarına işte efendim artık kağıtla oynarsınız, boşuna vakit israf edersiniz. Akşam geç vakit eve gelen insan tipleri o kadar çok ki hocam.
Evet.
Yani kahveler iş yeri olmuş sanki. Bence bu korona falan dediğiniz gibi alışkanlıkları kırmak için. Şimdi adam zannediyor ki eğer gitmezsem kahveyi ölürüm. Evde beni boğarlar. Yok kardeşim, evde güzel ailene vakit geçirir, torunlarına vakit geçirir mesela. Bahçelerinde varsa küçük bahçelerinde çiçek yetiştir, ne bileyim.
Bir ara Milli Eğitim Bakanlığı hocam şey yayınladı. Evet. Evde çocuklarla birlikte oynanabilecek oyunlar. Unutmuşuz o oyunları yani.
Ya ne kadar ilginç değil mi?
Şimdi mesela benim çocukluğumda en çok önemsediğim şeylerden bir tanesi. Şimdi bizim Karadeniz'de büyükler küçüklerle muhatap olmaz. Çok büyükler yani çoluk çocuk bunlar. Ortak yapabileceğin şeylerden bir tanesi bilmece oyunuydu. Şimdi fındık toplanır harmanda. İşte zulufundan ayrılır. O kırmızı kahverengi yanaklı şeyle birlikte açığa çıkar. Ama bir kısmı orada çıkmaz. Onlar eve getirilir. Evde akşam oturulur. Dede, torun hepsi bir arada. Bir yandan zuluflardan fındığı çıkartırız elimizle. Harmanda çıkmamıştır. Öbür yandan da bilmece yarışı başlardı.
Ne güzel.
Şimdi çocuklar olarak tabii biz de az biraz bilmece biliyoruz yani. Bir de büyüklere çalım atabilmek için, kendimizi kanıtlamak için gidip başka dedelerden, ninelerden bilmece öğreniyorduk yani. Falan. Evet. Mesela güzeldi bu mesela. Atma türkü geleneği mesela. Aslında hep sohbet kültürünün ürünü bunlar. Evet. Bir de bilmecenin hocam bir özelliği var. Bilmece böyle rasyonel düşünerek ulaştığımız bir sonuç olmuyor yani. Sıra dışı düşünmek gerekiyor. Deve yavrusundan büyük, han kapısından sığmaz. Nedir? Ya adam düşünüyor, deve yavrusundan büyük, han kapısından sığmaz. Ya cevap zaten bilmecenin kendisi, deve yavrusundan büyüktür. Bir han da kendi kapısından sığar mı? Sığmaz.
Yani.
Şimdi mesela başka türlü düşündürtüyor insana. Sıra dışı düşünmeye evet yöneltiyor yani.
Şimdi hocam şöyle diyelim, yani bizim sufilik açısından bakarsak meseleye, çok güzel bir sosyalleşme var bir kere. Yalnızlık diye bir sıkıntı yok. Yani canın sıkı git tekkeye, her akşam zikir. Evet. Bir tekkede zikre katıl, semaya katıl. Beş vakit hocam camimiz var Allah'a şükür. Namaza git. Yalnız hocam yani İslamiyet öyle bir din ki insanın bütün gelecekteki muhtemel problemlerine çözüm üretmiş. Hocam normal bir Müslüman mesela İstanbul'a gelse, Anadolu'dan taşınsa, bir yerden ev kiralasa, inanın hocam 3 gün sonra 50-100 kişi tanıyor. Sebebi şu, 5 vakit namaza gittiği anda bütün cami cemaatle arkadaş oluyor bir kere.
Evet.
Hocam ben bazen cami cemaat erken gider, gözlemde bulunurum. Halkın öyle bir kenarla sempatik yaklaşımları var ki böyle birbirlerine selam vermeleri, o yaşlıların böyle sohbetleri falan, kulak misafiri olurum. Dehşet bir sosyalleşme mekanı.
Kesinlikle.
Ve bu hocam bu herkese farz vacip olduğu için de, ya kardeşim sen bizim camimize niye geldin canım? Sen buraya gelmemen lazım. Kimsenin öyle deme hakkı da yok. Mesela hocam biz seninle ikimiz bir zenginler kulübüne gitsek, bizi içeri alırlar mı?
Yani orası kapalı.
Yat kulübüne gitsek mesela, yatımız da yok gerçi de. Almazlar değil mi hocam yani?
Evet.
Kapısına bile sokmazlar. Ama camide böyle bir sınırlama da yok. Oraya çoluk, çocuk, yaşlı, genç, kadın, erkek, herkes gidebiliyor. Hocam dinimizde müthiş bir sosyalleşme imkan olduğu kadar, insanı besleyen bir sosyalleşme, sohbet evet. geleneği. Bir de hocam insanın iç derinliklerine seyahat etmesini sağlayan bir halvet, bir uzlet, bir çile kültürü var hocam. Bence karantinanın bu evden çıkamadığımız hafta sonlarını çile ve erbayına sayalım. Temel'in evet. hocam hani ölen ineğini kurbana saydığı gibi. Dışı çıktığımız zamanlar hocam manalı ve tabii maske, mesafe, onları hepimiz biliyoruz zaten. Ama faydalı ve manalı sosyalliklerde bulunalım.
Evet, yani insanların kendi ailesiyle, kendi çocuklarıyla, kendi eşiyle konuştuğu kelimelerin sayısı hocam çok azmış.
Ortak nokta az çünkü demek ki.
Çünkü şeyi kesmişiz yani. Sohbet kültürünü kesmişiz yani. Muhabbet kültürünü kesmişiz. Yani evde de çok azaltmışız yani. Niye? Evde de eskiden televizyondu. Şimdi onun yerini cep telefonu aldı. İnsanlar daha çok cep telefonu, hatta artık şey oluyor. İnsanlar işte Instagram'da diyelim ki bir şeye rastlıyor, hemen eşine atıyor. Eşi ona atıyor. Yani sohbet
yerine. Evde bile mesajlaşma oluyor.
O bile Instagram üzerinden yürümeye başlıyor yani.
Hocam ben bir ara böyle şaka kabiliğinden bir de işte akrabalar misafirliğe gidiyorum. Yeğenlerim var. Bakıyorum sizin cep telefonu var. Çayım bitmiş. Kızım çay getir demiyorum da mesajla iletiyorum. yeğenim bir çay getirişelim diyorum. O da tamam dayı falan deyip mesajı görüyor çünkü. Evet. Bana bakıp gülerek mutfağa gidiyor. Yani o hale geldik maalesef. Hocam bu tabii uzaktan eğitimde bir zarar oldu Türkiye'de, onu da söyleyeyim.
Evet.
Özellikle hocam küçük çocuklarımız tabii kompütürü ne kadar sağlıklı kullanıyorlar sıkıntı. Çünkü kompütür çok bir değişik alem. Onlar için oyun var, müzik var. Her türlü hocam o hani güldüren paradüler var YouTube'da falan filan. Şimdi çünkü giriyor derse ama kafası da bir yandan kompütürün o diğer özelliklerinde. Maalesef hocam bu dönemde yani tamam güzel şeyler de öğrendik ama özellikle küçük çocuklarımız için, yani ilkokul çocukları için bu kompütürlü hocam eğitimde çok sıkıntı oluyor. Belki üniversite talebesi sıkıntı olmaz. Üniversite öğrencisi zaten şuurludur. Belli şeye gelmiştir.
Evet.
Onda sıkıntı yok. Ama hocam ortaokul, ilkokullarda ciddi sıkıntı yaşanıyor yani bu. Artık çocuklar hocam kompütüre alıştılar. Bunun sonu nereye gider bilemiyorum yani. Teknoloji çağı daha da hızlandı hocam. Biz çocuklarımız mesela hiç kompütürle tanıştırmak istemiyorduk. Hani kötü özellikle alışkanlık edinmesinler diye. Oyunlar şunlar bunlar. Değişik sohbet alemler var hocam çocukların girdiği. Ama şimdi kendi elimizle kompütür alıp bütün o bataklığa da maalesef bir bakıma hani eğitim tarafı için söylemiyorum hocam hani. O oyunlarda, o filmlerde hocam. O, müthiş bir alem var hocam burada yani çocukları cezbeden.
Evet, orada bütün bunların dışında pozitif şeylerle bile ilgileniyor olsa zamanla hocam şey, duygu yoksunluğu başlıyor. Duygularını hissedememe olayı. Diyelim ki şey, emojiler.
Evet.
Bir yere gülmek yerine bir gülmek işareti gönderiyorsunuz. Siz mesela gülmüyorsunuz.
Çok ilginç.
Evet.
Belki kızıyorsunuz.
Şeye bakıyorsunuz hocam. Yaş kategori, yüksek yaş kategorisi yazarken duygu durumunu anlıyorsunuz yüzünden. Ama mesela diyelim ki yaş azaldıkça anlamıyorsunuz. Çünkü onu bir yazma eylemi olarak görüyor. Bir duygu eylemi olarak görmüyor.
Geçen başıma geldi hocam. Bir arkadaşa mesaj çekiyorum. Elim, ben hiç emoji kullanmam hocam. Elim takılmış. Arkadaş hemen döndü hocam dedi çok kızgın bir emoji göndermişsiniz. Bana niye kızdınız? Vallahi dedim ben emojiden bir haberim yok. Elim takılmıştır. O dedim o bakan adamın kızdığını ben de fark etmedim. Şimdi hocam dediğiniz gibi artık insanlar emojilerle konuşmaya başladılar yani. Benim yazdığıma değil de orada yanlışlıkla gönderdiğim bir emojiye takılıyor arkadaş mesela. Bu da hocam hakikaten dehşet bir yani kompütür dünyası hayatımızı istila etmeye başlıyor bir bakıma. Yani hocam şunu demek lazım belki dinleyicilerimize. Bu uzaktan eğitim çok güzel ama çocuklarımızı tamamen kompütürün o karanlık sokaklarına terk etmeyelim. Hep saatlerini kontrol edelim. Zaman zaman hocam gidip çocuklara bakalım. Acaba hocayı mı takip ediyorlar? Yoksa yandan başka bir kanal açıp film mi? Hocam biz evvelde şöyle yapardık. Ders kitabı büyük. İçine küçük bir böyle o zamanlar hocam şeyler vardı. Çizgi
romanlar. Çok yaptım
evet, onu. Evet, onu kızardı. Ama hocam orada bile okuyorsunuz bak.
Evet.
Yani normal bir okuma.
Evet.
Tamam belki işte
resimli
yani roman evet. işte falan.
Texas Tom Hanks.
Onu yapardık.
Tarkan Karamurat.
Şimdi abi şöyle yapıyor hocam. Odaya giriyorsunuz. Bir anda hemen bir yere basıp ekran değişiyor. Ha hoca geri geliyor ekrana. Halbuki çocuk başka bir yerden başka bir şeye bakıyor o anda. Bunu hocam niye söylüyorum? Kıymetli dinleyicilerimizin her birinin evinde çocukları var. İnternetten eğitim alıyorlar. Artık büyüklere belki söz geçiremeyiz ama en azından küçük olanlara zaman zaman kontrol edip yani fayda var hocam. Yoksa kendi başına bırakırsak yakın zamanla hocam uzaktan eğitim de şey hale gelecek. Özel okulda hocam şöyle bir uygulama var. Ekranda görüntü kapatırsanız yok sayılıyorsunuz. Hani böyle bazısı açıyor mesela hocayı dinliyormuş gibi gözüküyor. Bizim hocam öyle mesela bizim üniversite sisteminde biz öğrenciyi göremiyoruz. Bazen ismini okuyoruz öğrenci cevap vermiyor. Bırakmış dersi gitmiş çay kahve içiyor bir yerlerde. Bunu engel olmak için bazı özel okullar falan ekranın açık olmasını hep mecburi koşmuşlar. Hocam nereden nereye geldik yani bu dönemde bazı yeni psikolojik sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. İkinci bölümde devam edelim inşallah.
İnşallah hocam.
Muhterem dinleyicilerimiz Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Bir süre sonra tekrar buluşacağız.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Evet hocam, yalnızlıktan bahsettik. Yani
bu arada yalnızlıktan bahsetmişken hocam, Profesör Doktor Erol Gökhan'ın Yalnızlık ve Umut diye bir kitabı var. Kapı Yayınları'nda. Dinleyicilerimize onu önermek isterim. Bir de Erol Gökhan'ın yeni bir kitabı daha çıktı hocam. Kalp. Yani bir psikiyatrist tarafından
yazılması açısından.
Daha doğrusu Kalpten kitabın adı.
Bir de hocam Mihriban Özelsel'in Halvet'le alakalı bir
evet.
O da bir psikolog evet. Ama Halvet'e girmiş.
Evet.
O Halvet'te manevi, 40 gün diyor. Evet, gelişimini anlatıyordu. Bu tür hocam yani bizim tasavvufi eserlerden Halvet bölümü okunabilir.
Evet.
Bir de işte Erol Gök hocamızın yazdığı bu tür eserler okunarak yani o vakitlerimiz hocam israf etmek için değil de hani bol, evet. bol film seyredeyim, bol bol oyun oynayayım değil. Maalesef hocam bu dönemde bu hani var ya bazı film kanalları var.
Evet.
Acayip hocam abonelikler artmış.
Evet.
%50 falan artmış. Halbuki hocam bizim için bu yalnızlık derinleşmek için bir fırsattır.
Evet.
Derinlerimize gidip kendimizi keşfetmek, Allah ile olan beraberliğimizi artırmak, ailemizle hocam sohbeti
yapmak,
artırmak evet. için
bir fırsattır. Bir de ailecek seyredilebilecek mesela filmler.
Olabilir.
Onlar olabilir. Ya da diyelim ki film seçerken rastlantısal filmler değil de böyle derinliği olan filmler. Mesela diyelim ki Rus sinemasında Tarkovski var. Tarkovski'nin filmleri mesela iz sürücü, böyle insanı derin derin düşündüren bir.
Siz hocam belgeseller çok tavsiye edersiniz.
Evet, belgeseller ve belgesel deyince hep hayvan belgeselleri anlaşılıyor. Hayır, mesela Nasıl Yapılır serisi vardır. Böyle çok ilginç. Diyelim ki bardak nasıl üretiliyor ya da cep telefonu nasıl üretiliyor ya da salam sosis nasıl üretiliyor. Tabii salam sosisi nasıl üretildiğini izleyince de hocam daha salam sosis yemiyorsunuz.
O da hocam evin ekonomisi katkısı olur ya. Fena değil yani.
Evet. Yani gene bu sıra hep böyle hayatın anlamı üzerine durduğumuz için gene Profesör Doktor Erol Gökhan'ın Hayatın Anlamı kitabını, Hayatın Anlamı Var mı diye kitabı var gene Kapı Yayınları'nda. Kitabın editörlüğünü de yapmıştım.
Çok güzel.
Yapmıştım o anlamda çok beğendiğim. Özellikle yeni kuşak açısından, yeni kuşağın anlayacağı dili de kullanması bakımından önemli bir kitap. Erol Hoca giderek doğru felsefe ve psikiyatri ekseninde, psikoloji ekseninde yazarken şimdi ona tasavvuf boyutunu da daha fazla dahil ederek
evet.
ilerliyor. O bakımdan okunması gereken bir yazar.
Çünkü hocam yani maneviyatı, dini çekersek her şeyin altı boş kalıyor hocam.
Evet.
Yani hayatın yörüngesi kayboluyor.
Burada şu sıkıntı oluyor galiba hocam. Yeni kuşak için bazen belirli dini yorumların din olarak sunulması, mutlak olarak sunulması ya da bir öncelik şeyi yapılmaması onları zora sokuyor. Ya diyelim ki ancak atıyorum farzları ve haramları yerine getirebilecek.
Bir çocuğa siz nafileler emrediyorsunuz falan.
Ya da mesela bizde mekruhlar da günah olarak yansıtılıyor.
Zaten hocam sizin bu Laz bölgesinde her şey dini konularda bazen çok sivrikler oluyor hocam. Hatta hocam bu Türkiye'de dini konularda en çok tartışan hocalar da sizin bölgeden çıkıyor hocam.
Hocam
onu da söyleyeyim.
Bizim bölge biraz değişik bir bölge. Yani hakikaten Doğu Karadeniz'e karakter analizini yapmayayım ama değişik diyeyim geçeyim yani.
Yani hocam ne kadar mesela polemik yapan, kavga eden hoca takımı varsa sizin ya Rize ya Trabzon o civardan çıkıyor hocam.
Ekmeğinden suya hocam bize her yer Trabzon.
Eyvallah hocam, eyvallah. Şimdi hocam başka bir şey daha söylüyor burada.
Sadece o bize her yer Trabzon lafı bile.
Evet hocam.
Yani niye Trabzon ve çevresinden çıkıyorum bir şeyi var. Yani o kendi gerçeğini bütün dünyanın gerçeği olarak görebiliyor.
Eyvallah hocam. İnsan diyor hocam sosyal bir varlıktır. Yani bunu tabii çokça bildiğimiz bir şey. Yani sosyalleşmek iyidir, güzeldir ama aşırı sosyal olup topluma bağımlı hale gelmek, el alem ne der şeklinde kaygıyla yaşamak, bu da insana hocam çok zarar verdiğini, biraz önce konuşmuştuk, geçen hafta da konuşmuştuk bu konuda.
Evet.
Hocam hakikaten topluma uymak güzel ama yani bizde hocam örf vardır ama kötü örfe uyulmaz. Hatta hocam İmam Gazali'yi okurken belki hatırlarsınız, orada bahsetmiştik. İnsanın diyor karşı durması en zor olan haramlar örf haline gelmiş haramlardır. Evet. Yani toplum mesela hocam düğünlerde diyelim bazı yerlerde içki falan içiliyor böyle. Yani. Hiç içmeyen adam bile düğünde içer mesela.
Evet.
Ondan sonra artık hatta orada
bir tanım var hocam, sosyal içici.
Evet.
Kastı şu. Yani o ortam onu gerektirdiği için yapıyorum. Yani aslında ben içmeyi tercih etmiyorum yani.
Mesela hocam insan da tamamen toplumun kölesi olmamalı. Bunu rollamayı da söylüyor.
Evet. Yani
İslam'ın söylediği budur. Hatta hocam sufiler melamili geliştirmişler. Melamilik bazen topluma ters işler yaparak kardeşim ben toplumun kölesi değilim demenin belki değişik bir
kesinlikle, kesinlikle. Yani o uydumculuğun önüne geçmek lazım. Aksi halde yani insan bukalemun gibi olur yani. Bukalemun nasıl hemen çevrenin rengini alıyorsa. Bu arada hocam bazı ahtapot türleri bukalemuna bez çeker.
Allah Allah.
Bulundukları yerin sadece rengini değil hocam.
Fizik
şeklini.
Allah Allah.
Mesela diyelim ki bir kaya var. O kayanın bir parçası o gibi rengini almıyor sadece. Format olarak da o formata giriyor yani. O kadar değişik yani.
Evet.
Hocam o duygusal derinliği kaybetmenin çok büyük yani bilgisayar karşısında pozitif bile olsa mesela bu şeyde hocam IT'ciler.
Hı.
Bilgisayar başında çok uzun zaman geçiren, işi bu olan insanlar var, yazılımcılar var. Yaptıkları iş sonuç olarak pozitif bir iş yani. Hocam onlarda mesela aleksitimi denilen bir rahatsızlık daha fazla görünüyor. Aleksitimi hocam. Mesela acıma bir bilgi olarak var onda. Acıma hissi yok ama mesela.
Evet.
Bir diyelim ki şefkat diye bir şey bilgi olarak biliyor ama şefkat hissi olmuş. O kaybetmiş.
Şundan yani. Dolayı hocam herhalde hep makineyle meşgul. Evet. Makineden merhamet görmediği için
Evet.
Bu duyguyu artık unutmaya başlıyor.
Tabii.
Halbuki hocam insanlarla beraber doktorsun mesela yaralı insan geliyor falan devamlı hani acımayı öğreniyorsunuz. Çocuğu için ağlayan bir anneyi görüyorsunuz. Çocuk sevgisini öğreniyorsunuz mesela. Hatta hocam burada çok güzel bir sözü vardı. Başlarda bir yerde rolamayın. Biz diyor hastalarımızdan çok şey öğreniriz diyor. Onlar bizim öğretmenimizdir diyor.
Hmm.
Yani merhameti, sevgiyi, ne bileyim daha değişik şeyler. Hatta diyor psikoterapistlik bir büyük fırsattır. Her diyor hastayla yeni bir dünyaya açılırsınız. Yeni dünyaları keşfedersiniz diyor hocam. Böyle mesleği de severek yapan bir adam yani.
Gerçekten insanlara çünkü pozitif anlamda bir humanist tarafı var. Humanizmden o anlamda insanlarla empati kuruyor, onlara kıymet veriyor, değer veriyor. Onlar için bir şeyler ortaya koymak için çabalıyor. Bu aslında sahici bir insani arayışın tezahürü olarak görmek mümkün. Yani kendinde de bunları görüyor. Dolayısıyla Nasrettin Hoca bana damdan düşmüşü getirin diyor ya.
Evet.
Rollo May o anlamda damdan düşmüş bir adam yani.
Evet. Şimdi hocam insan diyor yalnızlıktan kaçmayı çok ister, sevilmeyi çok ister. Bu da yani başkaları tarafından tanınma, kabul edilme duygusunu sana doğurur. Ama bunu da hocam sağlıklı bir şekilde idare etmek lazım. Yani hocam işte mesela geçen bir arkadaşım söylüyor. Ya çocuğuma diyor çok güzel ayakkabı alıyorum, sağlam, gayet sportif. Çocuk ben bunu giymem diyor.
Hı hı.
Onun diyor 3 misli 4 misli para verdirip bir marka ayakkabı istiyor benden diyor. Niye diyorum? Arkadaşlarım beni yapar, dışlar. Ben o ayakkabıyı giymezsem küçümsenirim diyor çocuk hocam. Tabii yani belki biz büyükleri daha etkiliyor ama özellikle hocam ortaokul, lise çocukları bakıyorsunuz tamamen modanın esiri olabiliyor yani.
Evet çünkü hocam moda artık çocuğun izlediği filmlere, oynadığı oyunlara, dinlediği müziklere kadar girmiş. Şimdi biz o dünyada olmadığımız için mesela biz bir film seyrediyorsak hocam film seyrediyoruzdur. Çocuk ise mesela o film kahramanı, başrol oyuncusu aynı zamanda hemen bir reklamda oynatılıyor.
Hmm.
Çocuk için o var. Diyelim ki o sanatçının, o başrol oyuncusunun bir yaşam tarzı var. Bir hobisi önemli. Var. Oraya gidiyor. Yani bizim için sadece bir anlık film izlemek iken onun için
hayat tarzı sanki.
Hayat tarzı etkili olmaya başlıyor yani.
Evet.
Diyelim ki bir Messi hayranlığı, Messi'nin sadece futbolunu seyretmiyor. Messi'nin ya da Ronaldo'nun yaşam tarzıyla da ilgilenmeye başlıyor ve o açıdan da onlardan bir etkileşime giriyor.
Evet. Şimdi hocam diyor ki Rolome, tabii sosyalleşmenin bazı faydaları da vardır. İnsan diyor başkasına bakarak hayatı tanır ve kendine bir yol çizer. Hani hocam siz demiştiniz ya, vapurdan inince insanlar ne yapar? Kalabalığın gittiği yere doğru gider. Evet. Ben de yapıyorum mesela. Trafikte diyelim ki hocam trafik sıkışmış. Hiç ilerlemiyor. Bakıyorsunuz bazı arabalar 3-5-10 tane araba bir tarafa gidiyor. Diyorsun İnsan ya vardır bunda yeri. Bir hayır. Bunlar bu yolu biliyorlar. Hani yabancı bir yerdesiniz hocam. Hani yerli bir yerde siz de bilirsiniz. Ara caddeleri. Hocam ben genelde düşerim peşine. Özellikle sarı taksilerin peşine düşerim. Onlar çünkü...
Ama sizinki bilinçli bir tercih. Sarı evet. Taksi demek o bir şeyi vardır yani.
Çünkü İstanbul'da sarı taksilerin bilmediği yolu yoktur herhalde. Hocam genelde de faydasını gördüm. Hani bazen yani makul düzeyde kalabalığa uyarak rotanızı hocam belirleyebiliyorsunuz.
İşte makul düzeyi aştı mı orada sorun.
Ama sarı taksilere her konuda uyacak olsak başımız belaya girer. O da
diyelim ki o ters yöne kolay girer yani.
Evet.
Girilmesi yasak olan bir yere. Bir de manevra kabiliyeti yüksek. O kendine göre bir çözüm üretebilir. Evet. Ben onun için hocam yol iz böyle mekan kavrayışım zayıf. Açıyorum navigasyonu. Kız ne derse onu yapıyorum.
Hocam navigasyonda şu kötülüğü var. Geçti hocam bir tatil beldesinde tarihi bir yere gideceğiz. Ben baktım hocam 10 kilometre arkadaş tarif etti bilen birisi. Hocam kral mezarları var bu işte Muğla taraflarında. Ortadan bir kanal geçiyor. Kanalın karşısında kral mezarları. Normal seyri zaten yeri mezarların tarafında değil de karşısından seyrediyorsunuz. Oradan daha güzel gözüküyor. Navigasyona girdim hocam. 40-50 kilometre beni götürüyor. Beni Deretepe dolaştırıp mezarın dibine. Ki oradan baksanıza mezarı göremezsin. Yamaçta çünkü. Ama bilen birine sordum. Dedi ki hocam zaten karşıya gitmek akıl kârı değil. Oradan anlaşılmıyor, görülmüyor. O dedi kanalın diğer tarafına bakacaksınız. Orası da 10 kilometre mesela. Şimdi bazen hocam böyle navigasyonların, robotların
tabii onların
duygusuz.
Da
robot diyor ki ben diyor işimi yaparım. Yani benim için duygu önemli değil, vakit de problem değil. O şekilde hocam sıkıntı olabiliyor. Onu
geçen hocam
yani.
Poyrazköy'e gidiyoruz eşimle birlikte. Poyrazköy, Anadolu yakasında oturuyoruz. Poyrazköy'de, evet. Anadolu yakasında, Beykoz'da. Böyle gidiyor, navigasyon ne derse ona uyuyorum yani. Böyle birden kendimi ikinci köprüde buldum.
Eyvah.
Dedim burası, nereden geldik buraya?
Geçtim tamam. Mi karşıya?
Hayır, mecbur geçtim çünkü son sapağı da geçmişim. Köprüden önceki son çıkış. Şimdi navigasyon hata da yapabiliyor. Muhtemelen evet. Poyrazköy etiket yani Poyrazköy etiketlediğim kesin baktım çünkü yani Poyrazköy ama aradaki boğazı atlayıp karşı tarafa bizi
oradan geri getirmek falan böyle işte
biz de programı değiştirdik gittik Gazi Sultan Paşa'dan bir arkadaşları alıp oradan İstinye sahillerine gittik
hocam
yani.
Demek ki sizin sufi yaşam tarzınız var olan da hayır vardır deyip hani programı değiştirerek yine israf etmediniz karşıya geçmeyi. Şimdi hocam üçüncü bir mesele var, eğer hocam bu konuda bir şey söyleyecekseniz ilave edin, hani yalnızlıkla alakalı konuşmuştuk, yoksa hocam şimdi kaygı durumuna gireceğim.
Yalnızlıkla ilgili söz bitmez tabii ama insanlar olabildiğince sohbeti muhabbeti artırdıkça bu yalnızlıktan kurtulur. Bir de sohbet ve muhabbetin böyle illa böyle çok yüksek düzeyli konular olması gerekmiyor. Yani mesela çocukluk hatıralarını anlatmak bile insanı o yalnızlıktan kurtaran bir şeydir yani. Hatta çocuklarla anne babanın iletişim kurma yollarından bir tanesi bence bu olmalıdır yani. Yani diyelim ki çocuk genç olmuş artık anne babasıyla o kadar konuşacak ortak faydaları yok. Azdır. Ama çocukluğuna indin mi... orası çocuk bunun anlatılmasını çocukken nasıl olduğunu
tabii,
anlatılmasını
tabii onun için maceradır.
O diyelim ki o çocukken anne babayı nasıl görüyordu onu dilemesi evet. Falan bir de bazen oyunlaştırıyorum ben mesela diyelim ki en ilk hatıran nedir? Hatırladığın en küçük yaş mesela bazıları hocam 2 yaşında bile bir şeyler hatırlıyor yani.
Evet.
Ciddi şeyler hatırlayabiliyorlar. Ya da şeyini soruyorsun mesela Allah seni bitki olarak yaratıyor olsaydı
ne yapardın?
Hangi bitki olmayı yani tercih hakkı da verseydi hangi evet. Bitki olmak isterdin yani?
Hocam ben hurma olmak isterdim. Çünkü Peygamber Efendimiz hurma ile alakalı bir hadis-i şerif var. İnsan diyor hurmanın veya tam tersi hurma diyor insanın çamurunun artığından yaratılmıştır gibi. Hurmanın çok insana benzeyen tarafları var. Şimdi hocam bir de şunu söylüyor. Bazen bu aşırı sohbetler, şunlar bunlar, insana diyor kendisinden kaçmak için bir fırsat gibidir. Çünkü nasıl diyor insan, yani yalnızlık kalmamak için. Siz demiştiniz hocam geçen hafta.
Evet.
Kendisiyle başka bir şey kalınca uykusu kaçıyor insan demiştiniz.
Evet.
Yani hocam tabii yalnızlıkla korkmamak lazım. Yalnızla yüzleşip, zaten hocam sufi için fırsattır da, hani sufi olmayanlar için de, bu da bir hayatın gerçeğidir. Kitap okumak dediğiniz gibi, yani kendini efendim eksiklerini tamamlamak, mesleki birikimini artırmak, sosyalleşmek, bunların hepsi hocam mümkün. Yani telefonla sosyalleşirsiniz. Ne bileyim, aileniz için de hocam, geçen hocam bir karikatür gördüm. Diyor ki birisi, elektrikler kesilmişti diyor, nice zamandır. Tabii herkesin cep telefonu, kompütürü falan, televizyonlar sustuğu için aile üyelerimle tanıştım. Hepsi iyi insanlarmış diyor.
Aslında hiç de fena insanlar değilmiş ailem yani.
Yani evet, çok memnun oldum diyor. Güzel insanlarmış falan diye. Tabii biraz abartılı hocam ama gerçek payı çok hocam. Şu manada gerçek payı çok. Hocam düşün, babayı düşünün. Sabah akşam işte güçte. Ben hocam bir ara bir özel ders vermeye gidiyordum bir eve. Delikanlıya İngilizce ders veriyordum. Hocam bayağı bir gittim ya, bir sene kadar gittim. Evin babasını hiç görmedim. Fabrikası var adamcağızın. Ama çocuğunla alakası yok. Yani aman diyor işte, alın imkanlarınızı, alın evi, hizmetçi alın, çocuğunuza hoca tutun. Beni aramayın yeter ki. Şimdi hocam yani böyle babalar için de bu sokağa çıkma yasağı yalnızlık esasında ama bir fırsat. Aile fertlerini tanıma açısından.
Kesinlikle.
Evet.
Geçen bir arkadaş virüse yakalandı. O kadar çok uyudum ki diyor, ben de espri olsun diye şey dedim. Sen son 10 yılda hep idarecilik yaptın, hep uyku sorunu yaşadın. Böylece uyuyamadığın bütün uykulara şey diyor, aynısını diyor eşim söyledi bana diyor yani.
Evet, çünkü idareci insanlar kolay kolay uyuyamaz, uykusu hep kaçar. Hocam ikimiz de bu hastalığı geçirdik, bunu da buradan paylaşmış olalım. Hakikaten hocam öyle bir halvet ki hocam bu...
Evet.
Ailenizi yanınıza çağıramıyorsunuz. Eşinizi odaya alamıyorsunuz.
Evet.
Çocuklarınızı göremiyorsunuz hocam. Çok zor. Yani aynı evde ayrı kalmak. O yüzden hocam biz seninle isterseniz bir şey terapisi de yapalım. Koronavirüs
terapisi. Ha evet evet.
yani karantina terapisi.
Evet yani şey çok sıra dışı bir deneyim üzerine konuşmak lazım. Ben sosyal medyada paylaşmadım.
Evet.
Annem duymasın diye yani.
Evet.
Öyle bir de tabii şey, özellikle herkeste farklı oluyor da, telefonla konuşmak beni çok yoruyordu.
Aynen hocam.
Ve öksürüğe tutuluyordu.
Çok aramamak lazım karantinadaki hastaları.
Ben arkadaşlara duyduğum zaman şey diyorum, WhatsApp'tan yazıyorum, bir de imalı bir şekilde şey diyorum. Yani beni konuşmak yoruyordu, onun için aramıyorum. Yani hani aramak istiyorsan sen ara, ben konuşurum.
Anladım.
Ama aramayışımın nedeni bu yani. Çünkü konuşurken insan heves ediyor ama sonra onu bir şekilde yoruyor. Bende öksürük oluşturuyordu
hocam
yani.
Hocam beni en çok üzen şey olmuştu. Kapıyı arkadan kilitliyorum çocuklar girmesin diye. Özellikle çocuklara laf geçmiyor. Hocam 2 yaşında küçük oğlum Mehmet kapının altından bakıyordu böyle.
Oy,
o çok beni öldürüyordu hocam.
Oy,
yani
Mehmet,
biraz
Mehmet.
Daha büyük çocuklara laf anlatıyoruz. Oğlum gelmeyin, hastalık var burada. Onlar gelmiyorlar.
Ama 2 yaşındaki.
Ama 2 yaşından daha küçüktü o zaman da. Kapının altından bakıyor. Kapı açılır açılmaz içeri dalıyordu. Hakikaten hocam böyle çok zor taraflarda oluyor ama tabii sabretmek gerekiyor. O anda hocam şu faydası var yalnız, dediğiniz gibi bol bol tespih çekiyorsunuz. Zaten sınırdasınız yani, borderline. Bir adım ötesi hocam ölüm gibi. Hakikaten onu da yaşıyor insan. Allah Allah, beraberlik artıyor hocam. Sıkıntı yok yani. Müslüman için hocam şunu da bitirelim. Ben Müslümanın haline şaşarım diyor Peygamber Efendimiz. Yani başına musibet gelirse sabreder, ecir alır. Başına büyük bir nimet geldi, bu sefer şükreder, yine ecir alır. Yani hocam Müslüman için kayıp diye bir şey yok.
Evet.
Hasta olsanız kazanç. Paranızı kaybetseniz kazanç. Sağlığınızı kaybetseniz o da kazanç. Çünkü hocam hepsinin mükafatı kat kat verilecek. Hocam bizim psikoloji aşan tarafımız burası işte. Psikolojide bu yok.
Evet yani bunu tabii sonuçta gelenekte bu var. Ama kullanacaksın. Kullanmazsan kime kendini fayda görmüyorsun yani.
Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Bu arada son bir şey söyleyeyim.
Buyurun hocam, buyurun.
İlgili, virüs nedeniyle insanlar böyle karamsarlığa, kötümserliğe daha fazla düşebiliyor. Her an yakalanacağım diye ya da yakalandım diye. Bağışıklık sistemimiz en çok şeyden etkileniyor.
Psikolojimizden.
Psikolojimizden. Yani umut da karamsarlık da iyimserlik de kendi kendini gerçekleştiren kehanet.
Kehanet.
Kendi kendini gerçekleştiriyor.
Aynen.
Yani.
Çok doğru.
O bakımdan bir de Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez yani. İnsan bu anlamda şey etmeli.
Bir de hocam hadis-i şerif var. Ben diyor kulumun zannı üzerineyim. Yani bir adam hasta olurum, ölürüm falan diye hep böyle kendine hocam programlıyorsa hakikaten hasta olup ölüyor.
Evet.
Biraz Allah beni korur. Allah'ın izniyle ecelimiz gelmemişse hiçbir şey olmaz. Tabii hocam tedbirsizlik bana söylemiyorum.
Evet.
Doğru anlayalım.
Yani. Bu her zaman gerçekleşir mi? Hayır. Ama sonuçta bağışıklık sistemi üzerinde çok güçlü bir etkisi olduğunu şeyler söylüyor. Bilimsel araştırmalar söylüyor.
Hocam sufiler çok uzun yaşıyor. Allah alemin sebebi de bu. İyimserler. Allah'a tevekkül etmişler. Kaygılar hocam çok az.
Evet.
Tedbir alıyorlar ama neticeyle uğraşmıyorlar. Netice Allah'tan diyorlar. Orasını biz bilelim. Bizim vazifemiz kul olarak tedbir almak, sünnetullah'a yapışmak, gerisi Allah'ın takdiri. İster hayat verir isterse hocam hakikaten bakıyorsunuz. Adam yani 80 yaşında korona yakalanıyor, kurtuluyor. 20 yaşında delikanlı gidebiliyor hocam yani. O yüzden yani ilahi şeyi görmek lazım. Hepsi kul eline değil. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rola meden yola çıkarak çok değişik konularda işlemiş olduk. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.